Ayrım 12.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Muhtar sinsi sinsi güldü. Daha doğrusu güldüğünü düşündü. İçinde kıvıran vurup kırma isteğini böylece gizlediğini. Oysa yüzü az önceki kadar kıpırtısız ve asıktı. Bir süre sonra bunun ayrımına vardığında parmağıyla yanına çağırdı Cennet'in oğlunu. Masanın üstündeki mektupları bir yerden bir yere aktararak tek tek gösterdi. Bunlar ne? Mektup. Onu ben de biliyorum. Kime? Hiç kimseye. Yüzü kıpkırmızı kesildi muhtarın. Bir an ne yapacağını bilemeden sağına soluna baktı. Titreyen ellerini yeleğinin cebine sokup çıkardı. Sonra alt dudağını dişleyerek başını salladı. Ve önündeki mektuplardan birini okumaya başladı. Ardından bir başkasına geçti. Derken bir başkasına. Bütün mektupların kenarı çiçeklerle süslenmişti. Dallar tıpkı bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla köşelere doğru akıyordu. Kim mektupların sonunda da gagasına zarf tutuşturulmuş kuş resimleri vardı. Her seferinde kuşların uçuş yönleri değişiyordu. Birbirlerine aynaydılar sanki. Ama muhtar onların ters görüntüsünü henüz fark etmemişti. Aklı fikri kargacık burgacık yazılardaydı. Sayfalarda aşk yüklü iki hamaldan söz ediliyordu sürekli. Aşkın saksısından, gölgesinden, hır çiçeklerinin nereye yürüdüğünden, aşkların ölümü ölümlerinden çok sonra kabullenişinden ve bu nedenle insanların ölü aşk hamalı olduğundan söz ediliyordu. Ama onca sevince, onca kedere ve kaygıya karşın cümlelerinin hiçbirinde kızın adı geçmiyordu. Muhtarın kafası karmakarışık olmuştu. Sen mi yazdın bunları? Ben yazdım dedi Cennet'in oğlu. Bok sen yazdın diye bağırdı muhtar. Bunca sözü düzecek kafa sende ne arar? Kime yazıldılar sen onu söyle bana. Hiç kimseye. Muhtar yerinden kalkıp pencereye yürüdü. Mektupları tiksintiyle masanın üstünde bırakmıştı. Ardına bile bakmadan onlardan sessizce uzaklaşıyor hatta kaçıyor gibiydi. Hiçbir şeye yaklaşmak istemiyordu artık. Hiçbir şeyi görmek ve dokunmak istemiyordu. Oysa pencereye çoktan yaklaşıp perdeyi aralamıştı. Hiç kimseye diye düşündü karanlığa bakarken. Hiç kimseye. Berliğinde yarım yamalak da olsa tanımadığı, görmediği birini canlandırmaya çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın, yaratacağı kişinin yüz çizgilerini netleştiremiyordu. Bana bak dedi hızla geri dönerek. Gençliğin ne demek olduğunu bilirim ben. Anamın karnından sakallı çıkmadım herhalde değil mi? Bir insan sevmek istemese de gençliği sever. Sen de sevmişsindir belki sevme demiyorum. Demiyorum ama adabıyla yapın şu işi. Çamur gibi yüzünüze gözünüze bulaştırmayın. O donu boklu ananı Raşit'e kaç kez gönderdin de kızını vermedi sana. Bir kerecik olsun gönderdin mi ha söyle. Diyelim göndermedin, diyelim Cenk Evestesi bir hüdük seni bir köşeye çekip kulağına gavurluk üfledi ve sen tutup kızı kaçırdın. Gençlik bu dedik ya, her şey olur. Ama şimdi olan oldu, ölen öldü. Kızın yerini söyle bana. Söyle ki babasıyla konuşup işi tatlıya bağlayalım. Nerede kız? Sordu Cennet'in oğlu. Öyle derin susuyordu ki, sessizliği muhtarlık odasının duvarlarından sızıp dışarı taşıyor, köy meydanında gündüzden kalan ne kadar ses varsa hepsini silip geçiyordu. Muhtar sırtını duvara dayamış, onun ellerine bakıyordu dik dik. Apayrı birer yaratıktılar sanki, soluk alıp veriyor, belki de bir şeyler gizliyor ya da korkuyorlardı. Derken ne olduğunu kimse anlayamadı. Muhtar danalar gibi böğürmeye başladığında kimse yerinde değildi zaten. Kandil önce pır pır titremiş, sonra da sönmüştü. Karanlık da artık ve karanlık öfkeyle savrulan yumruklardandı. Tekmelerden, haykırışlardan ve birbirine karışan sövgülerdendi. Bekçinin şapkası vardı içinde. Yuvarlanıyor, kimi zaman bir el tarafından yakalanıyor, sonra yeniden kaçırılıyor ve çiğneniyordu. Onu hemen yanında Cennet'in oğlu emeklemeye çalışıyordu hıçkıra hıçkıra. O da yakalanıyordu şapka gibi, o da çiğneniyordu. Bu kargaşanın ne kadar sürdüğünü kimse bilemedi. Bekçi titreyen elleriyle kandili yeniden yaktığında Cennet'in oğlu yerde acı acı kıvranıyordu. Şakağına inen dipçik darbesi yüzünü kana boyamıştı. Gözlerini güçlükle açıp bekçiye baktı bir ara. olup bitenlerin sonuna nokta koyarcasına üst üste yutkundu. Devrilen sandalyeleri düzelten bekçi onunla göz göze gelmeye çalışıyordu. Daracık bir mekanda bunu başarabilmek oldukça zordu oysa. Nereye bakarsa baksın kanlı bir yüzle karşılaşıyor, yarı ölü bir çift gözün görüm alanından kurtulamıyordu. Belki de bu yüzden sandalyelerin yerini birkaç kez değiştirip onları duvarın dibine yeniden dizdi. Şapkasını aradı sonra. Sonunda kendine ait bir ayrıntıya dönebildiği için birazcık rahatlamıştı. Ne var ki bu pek uzun sürmedi. Şapka cennetin oğlunun altındaydı. Onu almakla almamak arasında bocaladı bir süre, elini atıp başını kaşıdı, yutkundu, içinden binlerce şey geçirdi ve parmağını bile oynatamadan öylece kaldı. Muhtar bitkindi, başını ellerinin arasına almış, durup dinlenmeden cennetin oğlu tarafından yaratılan hiç kimseyi düşünüyordu. Mektupların adı sanı bilinmeyen, hatta bedeni bile olmayan bir insana yazıldığını kabul etmek olacak iş değildi. Üstelik köyde akılları bulandırmak için yeterince yok vardı. Asker Hamdi bunların başında geliyordu kuşkusuz. Sonra onun bir avlu dolusu çocuğu. Sonra aynalı Fatma, hayalet gibi gelip geçen o çerçi, ardından güvercin. Şimdi bu mektuplardaki yok çıkmıştı ortaya. Hem bu yok, yok oğlu yoktu. Ötekiler gibi ne ismi biliniyordu, ne cismi. Arkasına yaslandı muhtar. Gözleri yerdeki kan lekesinde. Yoksa bu köyde herkesin bir yoku mu var diye geçirdi içinden. Böyle bir yargıya çok daha önce varamadığı için hayıflanmıştı. Belki de doğru düşünüyordu. Herkesin bir yoku vardı köyde. Herkes kadar bir yoklar sürüsü vardı da evlere girip çıkıyorlardı insanlar gibi. Kahveye oturup çay içiyor, tarlada çalışıyor, çınarın gölgesinde toplanıyor ve ölümlerde ağlayıp düğünlerde oynuyorlardı. Muhtarın haberi yoktu bunlardan. Hiçbiriyle karşılaşmamıştı. Ola ki köylüler büyük bir titizlikle gizliyordu yoklar sürüsünü. Herkes kendi yokunu sessizce besliyordu. Bu konuda her insanın kendine özgü bir yöntemi vardı belki. Söz gelimi kimi geceler boyu düş yedirirken kimi ninni içiriyordu yokuna, kimi türkülerle masallarla besliyordu, kimi sessizliğiyle büyütüp sesiyle uyutuyordu, kimi de yiyecek diye kendini yediriyordu. Cennetin oğlu da mektuplarla besliyordu işte. Hiç kimse dediği yokunu sözcük sözcük büyütüyordu gizlice. Çiçek desenleriyle kokulandırıp kuş resimleriyle dillendiriyordu. Kaşlar yaratıyordu harflerden, dudaklar, gözler, saçlar. Anasını sezdirmeden yürüyüşler de yaratıyordu belki harflerle. Adı sanı bilinmeyen bir yok, cennetin evinde odadan odaya geziyordu böylece. Merdiven basamaklarını tırmanıyordu harflerden bir tırmanışla. Sofraya oturuyor, cennetle birlikte çorba pişiriyor, tuzuna bakıyor, su içiyor ve cennete baka baka giderek cennetin kendisi ya da düşleri oluyordu. Hiç kuşkusuz bu durumda cennet, düş diye bir başkasının gerçeğini yaşıyordu. Bir yokun yaşamını. Zavallı cennet diye mırıldandı muhtar. Cennetin oğlu uzandığı yerden başını kaldırmış ona bakıyordu. Gece yarısı sorgu yeniden başladığında muhtarlık odasının önünde karaltılar birikmişti. Akşamdan bu yana avlulardan tek tek çıkıp geliyorlardı. Olup bitenler hakkında henüz kimse kimseyle konuşmamıştı. Söz birliği edinmişçesine herkes susuyordu. Gene de nereden doğduğu ve ne dediği anlaşılamayan fısıltılar yükseliyordu karanlık sokak aralarından. Kalın bir uğultu duvarları, bacaları ve ağaçları aşarak köy meydanına doğru akıyordu. Her karaltı yalnızdı ilk bakışta, yapayalnızdı ama birlikteydiler. Taşa, toprağa ve karanlığa sıvaşan yapışkan bir endişenin içinde kendilerini kendilerine birbirlerinin görüntüsünden yansıtan kırık birer aynaydılar sanki. Sır gibi büyüyorlardı. Çocuklarıyla karılarını evde bırakanlar yüzlerinde taşıdıkları birkaç kişilik endişeyle olduklarından çok daha iriydiler ve her adımda bir adımda evde kalanlar için atıyorlardı. Muhtarlık odasının önündeydiler şimdi. Sessizce kapıya bakıyorlardı. Çınarın gerisinden hala tek tük de olsa gelenler vardı. Onlar da oturdular sonra. Bedenlerini kalabalığın sessizliğine bağladılar. İçlerinden biri ağlamaya başlasa ötekiler de ağlayacaktı. Ya da kalkıp yürüse yürüyecekler. Ama kararsızdılar. Muhtarlık odasından gelen haykırışlara, sövgülere ve çırpınışlara karşı ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ve taşıdıkları endişe kendi sessizlikleriyle içerideki gürültünün birleştiği noktada öyle hızlı büyümüştü ki köy meydanını dolduran karaltıları gitgide zift gibi koyulaşmıştı. Artık gecenin içinde bekleyen bir geceydiler. Muhtar öfkesinden boğulmak üzereydi o sırada. Bir yandan Cennet'in oğlunu tekmeleyip tokatlarken bir yandan da kulağını vermiş kapıyı dinliyordu. Dışarıda birilerinin soluk alıp verdiğini duyuyordu sanki. Yoklar sürüsü diyordu içinden. İşte geldiler. O böyle der demez inanılmaz bir sessizlik çöküyordu kapının dışına. Bir bakıma dışarısı da yoklara karışıp bir yok oluyordu. Durdu muhtar. Göz ucuyla bekçiye baktı. Bekçi onun bakışlarındaki kaygıyı da yüklenerek yavaş yavaş yüzünü kapıya çevirdi. O anda dışarıda yüzlerce el kıpırdandı sanki. Yüzlerce tırnak büyük bir sabırsızlıkla kapıyı tırmalamaya başladı. Bekçi şaşırmıştı. Muhtarsa olup bitenlerin bir yanılsama olduğunu düşünüyordu. Bir sigara yaktı sonra. Üst üste emerek kapıya doğru yürüdü. Dumandan bir zırhın içinde adımlarını korkusuzca atıyordu. Kandilin ışığı ondan önce çıktı dışarıya. Bekleşen köylülerin yüzlerini, omuzlarını, şapkalarını ve ellerini yalayarak çınarın yanına kadar uzandı. Kalabalık kıpırdandı usulca. Görmeyen, duymayan ve konuşmayan, etten kemikten bir boncuk harmanı gibi birbirlerine biraz daha sokulup üst üste yığıldılar. Yüzlerini kaldırıp baktılar sonra köy meydanı birdenbire ışıldayan gözlerle doldu. Hiç ummadığı böylesine bir görüntü karşısında hafifçe ürperen muhtar orada bekleyenlerin yüzü kadar yüzü olsun istedi o anda. Kuşkusuz hepsine yüzlerce gözle ezerek bakacaktı. Kalabalığı bir köpek sürüsü gibi çivileyecekti ki bir daha toplanmasınlar böyle. Bir daha var olduklarından şüphe edip ikide bir yok yaratmasınlar. Bekçi ışığı çıkmış, muhtarın tepesinden uykulu uykulu köy meydanına bakıyordu. Eli mavzerli bir bekçi gölgesi eşikten aşarak kalabalığın üstüne doğru uzanmıştı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı muhtar. Kimseden çıt çıkmadı. Her şey eli mavzerli bekçi gölgesiyle muhtar sesinin altına büzülmüş birbirine bakıyordu. Köylüler sırtları çınara dönük olmasına karşın Çınar'ı gördüler sonra, hışırtısını işittiler ve onun altından geçip yürüdüler belki. Evlerine varıp kapıları açtılar, bildik kokular duyup bildik eşyalara dokundular, çocuklarının saçlarını okşadılar, şekerlenen yastıklarda karılarına göz attılar ve geri döndüler sonra. Avlulardan tek tek çıkıp köy meydanında yeniden toplandılar ve aynı gözlerle kapıya bakmaya başladılar. Muhtar hala orada eşikteydi. Zaman elinde tüten sigaranın ucuna arada bir dokunup dokunup geçiyordu. O kırmızı nokta ışıdıkça can alıyordu kalabalıktan. Söndükçe can veriyordu. Zaman muhtarın sigarasından sekip köylülerin arasına karıştı sonra. Kendisine kendisine. Adı Cennet olan karaltıyı bulup avuçlarına doldu. Terleyen bir çift el, serin bir dizin üstünde kararsızca birbirine oldu bir süre. Bu sessiz hareketleriyle bir şeyin vaktini olgunlaştırıyorlardı sanki. Ve karanlıkta kanatlarını titreten iki kör serçeye benziyorlardı. Muhtar sigarasını ayaklarının dibine fırlatıp ezdi. Soluk alıp vermekten başka hiçbir ses çıkarmayan bu kalabalığın köylülerden oluşmadığını düşündü bir an. Yalnızca bakıyorlardı ona. Kulakları bile gözdü sanki, elleri, ağızları gözdü. Kim bilir kim, kim bilir neyle, getirip getirip yüzlerce göz dökmüştü muhtarlık odasının önüne. İnsan kılığında yüzlerce göz. Yoklar sürüsü önce gözleriyle gelmişti belki. Ne de olsa göz her zaman öncüdür. Daha sonra belki gene böyle bir gecede ya da köylülerden birinin daha kayıplara karıştığı berbat bir akşam ayaklarıyla geleceklerdir. Göz ayağa muhtaçtır çünkü. Öncülük görevini çoğu zaman ayakların öncülüğüyle yerine getirir. Ardından yokların kulakları yağacaktır köy meydanına. Kepçe kepçe, kepçeleri varlıklarından kuşkulandıran kulaklar. Bekçi öksürdü muhtarın arkasında. Kalabalık bu fırsatı bekliyormuş gibi öksüreye tutunarak bir adım ilerledi. Çarpık çırpık gölgeleri çınara doğru biraz daha uzamıştı. Beni dinle muhtar. Bekçi telaşla sesi aradı. Cennetim ben cennet dedi aynı ses. Oğlumu geri isterim. Muhtar yutkundu. Sonra kapıyı gürültüyle kapattı köylülerin suratına. 17. Çırak hala dönmemişti. Sabrı tükenen berber onun gitgide maymun akıllı olduğunu söyleyerek ikide bir kapıya çıkıp yola bakıyordu. Yanındaki sandalyeyle kapı arasında yuvarlanıp duran bir öfke topuydu sanki. Sesi hızla uzaklaşıp hızla yakınlaşıyordu. Artık hem kapının önünde hem de içerideydi. Kapıdaki cadde boyunca öfkeyle koşup gitmeye, içerideki tedirgin duruşuyla kapıya yeniden çıkmaya her an hazırdı. Benimse iki berbere aynı gözlerle bakmaktan başım dönmüştü. Şimdi gelir nasıl olsa dedim yatıştırmak için. Boşuna öfkeleniyorsun. Yani bu kadar olmaz diye omurdandı. Şilet dediğin şey Fizan'da satılmıyor ki. Caddede yüzlerce market var. Şu halime bak. Beyni uzatmış, koltukta uyuyan yüzü sabunlu adamı gösteriyordu. Düştüğü duruma bakılırsa yerden göğe kadar haklıydı. Ama bunu fısıltıyla da olsa ona söylemek istemiyordum. Böyle bir şey çırağın aleyhine olurdu ki zavallı çocuğun elinde jilet kutusuyla daha kapıdan girer girmez tıpkı cennetin oğlu gibi itilip kakılmasına dayanamazdım. Ne var ki o sırada berbere haklısın demekten daha beter bir şey söyledim. Belki de çırak dönmeyecek deyiverdim durup dururken. Gözlerindeki cellat gözlerini çevirip hışımla yüzüme baktı. Oturduğum yerde ansızın ağır bir tokat yemiş gibi sarsılmıştım. Bir yandan da ağzımdan çıkan sözün anlamını çarpıtacak yeni düşünceler arıyordum. Oysa ne yapsam boşunaydı artık. Berber yerinden fırlayıp dükkanın içinde o köşeden o köşeye gip gelmeye başlamıştı. Çırağının dönmeme olasılığı onu öyle çok öfkelendirmişti ki dişlerinin gıcırtısını bile duyuyordum. Hiç kuşkusuz ağzına cüssel bir çırak almış hırsla geveliyordu. Sonra birdenbire durdu. Ben dedi uçurumları öfke dolu bir sesle çırağı aramaya gidiyorum kusura bakma.
Ayrım sonu.